Ayırım 26, sayfa 193, bölüm 20. 59. Ne oldu, William? Ginelli'nin uykudan boğuk ve hırçın sesi bir anda ilgi doldu. Ev telefonunu adres defterinde üç kardeşlerin altında yazılı bulmuştu. Araya giren yılları düşününce değişmiş olabileceğinden oldukça emin, ümitsizce çevirmişti numarayı. Mendile sarılı sol eli kucağındaydı. 50 bin wattlık bir acıyla yayın yapan bir radyo istasyonuna dönmüştü eli. Ve kolunu her hareket ettirişinde acı dirseğine kramp verecek kadar artmaktaydı. Alnı ter damlacıklarıyla kaplanmıştı. Aklına her an çarmıha gerilme geliyordu. "Seni evden aradığım için özür dilerim," dedi. "Hem de gecenin bu saatinde." "Siktir et, ne oldu?" "Şu anda en önemli mesele elimden vurulmuş olmam," durakladı. "Hem de metal bir bilyeyle." Öbür uçta bir sessizlik oldu. "Garip geldiğini biliyorum ama gerçek bu. Kadın sapan kullandı." "Tanrım ne?" Karşı taraftan bir kadın sesi duyuldu. Ginelli onunla bir an İtalyanca konuştuktan sonra geri döndü. "Şaka değil mi, William? O orospunun teki seni sapanla metal bilye atarak mı vurdu?" Genellikle sabahın saatine bakmak için kolunu oynatınca korkunç bir acı duydu. "Üçünde uyandırıp şaka yapmam. 3 saattir daha uygun bir saat olmasını bekliyordum." Acı çaresizlik ve şaşkınlıkla dolu küçük bir kahkaha attı. Ama ağrı çok arttı. "Daha önce beni aramanla bir ilgisi var mı bu olayın?" "Evet. Çingeneler miydi?" "Evet, Richard." "Ne? Sana bir tek konuda söz verebilirim. Bundan sonra seni asla beceremezler." "Richard, bu elle asla doktora gidemem ve gerçekten çok acı çekiyorum şu anda." "Alttan alma ustası Billy Halleck," diye düşündü. "Bana acil olacak bir şey, bir ağrı kesici yollayabilir misin?" "Sen neredesin?" Billy bir an duraksadıktan sonra başını salladı. Güvendiği herkes dili olduğuna inanmaktaydı. Karısı belki de çoktan Connecticut eyaletinde bir vesayet komisyonuna başvurmuştu bile. Şimdi seçeneklerinin çok kısıtlı olduğunu düşündü. Alaylı bir tarzda, ya 6 yıldır göremediği bu uyuşturucu satıcısı serseriye güvenecek veya bu işten vazgeçecekti. Gözlerini kapatarak konuştu. "Mayında, Bor Harbor'dayım. Frenchman's Bay Moteli. Oda 37. Bir saniye. Ginelli'nin sesi yeniden uzaklaştı telefondan. Billy onun hızlı hızlı yayvanca İtalyanca konuştuğunu duydu. Gözleri hala kapalıydı. Sonunda Ginelli hatta girdi. "Karım senin için birkaç yere telefon ediyor. Şu anda Norwalk'takileri uyandırıyorsun dostum. Umarım memnun kalmışsındır." "Çok kibar bir adamsın Richard." Sesi boğuk çıktığından gırtlağını temizledi. Birden üşümeye başladı. Kuruyan dudaklarını yalayarak ıslatmak istedi. Ama dilinde de tükürük kalmamıştı. "Çok sessiz olmalısın arkadaş." Ginelli'nin sesi eski ciddiyetine dönmüştü. "Beni duydun mu? Çok sessiz. İstersen battaniyeye sarıl. Vurulmuşsun. Şok geçirmektesin." "Yok be," diyerek gene güldü. "Ben tam 2 aydır şok geçiriyorum." "Neden söz ediyorsun sen?" "Boş ver." "Pekala, ama konuşmamız gerek, William." "Olur." "Ben bir dakika." Yeniden İtalyanca konuşmalar. Halleck gözlerini kapatarak yayınlanan acıyı dinledi. Bir süre sonra Ginelli telefona geri geldi. "Ağrı dindirici ile bir adam gelecek sana." "Richard, buna gerek..." "Bana işimi öğretme, William. Sadece dinle." "Adı Fander. Doktor değil." "Hiç değilse artık değil. Seni muayene edecek ve hapın yanında antibiyotik gerekip gerekmediğine karar verecek. Gün doğmadan yanında olur." "Richard, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum." Gözlerinden aşağı akan yaşları bilinçli olarak sağ eliyle sildi. "Eminim," dedi Ginelli. "Aşağılık İtalyanın teki değilsin. Unutma, çok sessiz olacaksın." Fander saat 6 olmadan biraz önce geldi. Elinde kasaba doktorlarınkine benzer bir çanta vardı. Beyaz saçlı, kısa boylu bir adamdı. Bir deri bir kemik kalmış Billy'yi uzunca bir süre konuşmadan süzdükten sonra sol elindeki mendili çözdü. Billy haykırmamak için sağ elini ağzına bastırmak zorunda kalmıştı. "Kaldırın lütfen," dedi Fander. Eli kötü bir şekilde şişmiş, derisi gerginlikten pırıl pırıl olmuştu. Ortadaki kanlı delikten bir müddet birbirlerine baktılar. Fander çantasından çıkardığı odoskopla yarayı aydınlattıktan sonra "temiz ve düzgün," dedi. "Metal bilye ile yapıldıysa kurşundan daha az mikrop kapma olanağı var." Bir an düşünceli bekledi. "Tabii, eğer kız ona daha önce bir şey sürmediyse." "Ne kadar iç acıcı bir söz." "Ben insanların içini açmak için para almıyorum," diye konuştu Fander buz gibi bir sesle. Özellikle gecenin 3.30'da uyandırılıp pijamamın üstüne elbiselerimi giyip 3.500 metre yüksekten uçan bir uçakla yolculuk etmek zorunda bırakılırsam. Metal birliği olduğundan emin misiniz? Evet. O zaman iyi. Civaro yerlilerinin oklarının uçlarını curare ile zehirlemeleri gibi metal birliğiyle zehire batıramazsın. Ayrıca dediğiniz gibi bir an için olduysa kadının bileği daha önce bir şeylerle bulamış olması olanağı da çok az. Yaranın komplikasyon yapmadan bir an önce iyileşmesi gerek. Çantasından mikrop öldürücü gazlı bez ve esnek bandaj çıkardı. Yarayı temizleyip saracağım. Sarma işlemi ummadığınız kadar acı verecek. Ama inanın temizleyip açık bırakırsam ileride daha çok acı verir. Bakışı bileğe bir doktordan çok bir kürtajcıyı anımsattı. Eğer yemek yemeye başlamazsanız başınıza elinizin acısını unutturacak nice dertler açılacak. Billy hiçbir şey söylemedi. Fander onu bir süre süzdükten sonra yarayla uğraşmaya başladı. Zaten bu noktada Billy'nin konuşması imkansızdı. Yayınlanan acı bir anda 50 bin watt'tan 250 bine fırlamıştı. Gözlerini kapatıp dişlerini sıkarak acının geçmesini bekledi. Sonunda acı dinebildi. Billy zonklayan eli kucağında Fander'in yeniden çantasını karıştırmasını izledi. Bütün gözlemler bir yana, acı çekme konusunda aşırı zayıf olmanızın rolü çok fazla. Eğer normal kiloda bir insan olsaydınız, bu durumda çok daha az ağrı duyabilirdiniz. Ağrı kesici olarak size Darvon ve Darvokal vermeyeceğim. Korkarım zira komaya veya en azından çarpıntıya yol açabilir. Ağırlığınız nedir Bay Halek? 65 kilo var mısınız? Aşağı yukarı diye mırıldandı Billy. Banyoda bir tartı vardı. Ve belki de güç kazanmak için Billy çingenelerin kampına gitmeden önce bir kez tartılmıştı. Gösterge iğnesi dönerek 59'un üstünde durmuştu. Sıcak yaz güneşinin altında koşuşturmak zayıflamasını gözle görülür bir şekilde hızlandırmıştı. Fander memnunsuzlukla başını salladı. Size gene oldukça etkili empirin vereceğim. Sadece bir tane alın. Eğer yarım saat sonra uyumaz ve de ağrınız çok artarsa bir yarım daha alabilirsiniz. Böyle 3-4 gün devam edin ilaca. Başını salladı. Birine empirin vermek için 600 mil uçtum. İnanılır gibi değil. Hayat bazen çok saçma olabiliyor. Sizin ağırlığınız göz önünde alınırsa empirin bile etkili olabilir. Size bebe aspirini vermek gerekirdi. Cebinden üstü yazılı olmayan başka bir ilaç tüpü çıkarttı. Aurekmin dedi. 6 saatte bir ağızdan alacaksınız. Fakat buna çok dikkat edin Bay Halek. İshal başlarsa antibiyotiği bir anda keseceksiniz. Sizin için ishal bu yaranın iltihabından çok daha ölümcül olur. Çantasını alarak ayağa kalktı. Mayındaki maceralarınızın ilgisi olmayan son bir öğüt size. Potasyum tabletleri olarak günde ikişer tane için. Bir sabah bir akşam yatarken. Onu marketlerin vitamin satan reyonlarından satın alabilirsiniz. Niçin? Böyle zayıflamayı sürdürürseniz çok yakında Darvon veya başka hapların neden olacağından daha çok kalp rahatsızlıkları başlayacaktır. Bu tür rahatsızlıklar kanda potasyum eksikliğinden kaynaklanır. Karen Carpenter de bundan ölmüş olabilir. İyi günler Bay Halek. Fander sabahın ilk ışıklarında çıktı. Bir süre durdurak seherin sessizliğinde daha da belirgin olan okyanusun sesini dinledi. Neden dolayı açlık grevine girdiniz bilmem. Ama buna bir an önce son vermeniz gerek Bay Halek dedi arkasından dönmeden. Dünya belki bir boktan başka bir şey değil ama bazen çok güzel olabiliyor. Kaldırımın yanına park etmiş mavi Chevrolet'e giderek arka koltuğa bindi. Araba hareket etti hemen. Son vermeye çalışıyorum dedi arabanın arkasından. Gerçekten çalışıyorum. Kapıyı kapatarak iskemlenin yanında küçük masaya ilerledi. İlaç tüplerine bakarak onların tek elle nasıl açacağını düşündü. Bölüm 21. Cinelli. Billy oda servisinden yüklü bir öğle yemeği istedi. Hayatında hiç bu denli az açlık duymamış olmasına karşın gelenlerin hepsini yemeye özen gösterdi. Ardından Fander'in empirinlerinden nasılsa hindili kulüp sandviç, kızarmış patates ve asfalt tadında elmalı turtanın üstüne alıyorum diye 3 tane birden içme cesaretini gösterdi. Haplar çok çabuk etki gösterdi. Elindeki vericinin 5000 vata düştüğünü hissetti. Hissettiği anda bir dizi kabus da başlamıştı. Birinde Gina, kulağında altın küpeleri, dışında çırılçıplak dans etmekteydi. Ardından ucunda yüz yuvarlak gün ışığı görünen bir tünelde dizlerinin üstünde ilerlemeye çalıştı. Ama tünelin ucu sürekli aynı uzaklıkta kalmaktaydı. Arkasında bir şey vardı. Bunun bir sıçan, koca bir sıçan olmasından korktu. Sonunda tünelden çıkabildi. Eğer bunun gerçek bir kurtuluş olduğunu sandıysa çok yanılmıştı. Çıktığı yer kıtlık içinde kalmış Fairview'di. Cesetler her yere saçılmıştı. Yard Stevens parkın ortasında berber önlüğü gırtlağından geri kalan yerde hala bağlı olarak yatmaktaydı. Kızı başkanlığını yaptığı ekibin renklerinden oluşan bir buket şeklinde elektrik direğine yaslanmış durmaktaydı. Ölüm yoksa yarı baygın mı olduğu kesinlikle anlaşılmıyordu. Bir akbaba alçalarak kızının omuzuna kondu. Pençelerini geçirerek boynunu ileri uzattı. Bükük gagasıyla kızın saçlarından bir tutam yoldu. Saç köklerinden, topraktan çıkartılan bir bitkinin köklerinden sallanan toprak parçaları gibi kan ve et parçaları sallanmaktaydı. Ve de kızı ölmemişti. Billy onun inlediğini duydu. Sarkık ellerinin kasıldığını gördü. Hayır diye haykırdı rüyasında. Kızın sapının kendi elinde gördü. Sapının lastiğinde metal bir birye yerine Fairview'daki evinde masanın üstünde duran kristal küre takılıydı. Kağıtları tutmaya yarayan kürenin içinde bir şey sanki mavi siyah bir şimşek yerleşmişti. Linda küçükken bundan çok etkilenmişti. Sapana kristal küreyi takarak kuşa doğru attı. Iska geçtiği anda kuşun yerine Taduz Lemke'yi gördü. Gümbürtüler gelmeye başladı kulağına. Ölümcül bir kalp çarpıntısına kapıldığını düşündü. Büyüyü asla kaldıramayacağım, kentli beyaz adam demişti Lemke. Ve aniden Billy başka yerdeyken gümbürtünün sürdüğünü fark etti. Bir an sanki rüyasının başka bir mekandaymışçasına yattığı motel odasını gözden geçirdi. Kapının ardında birisi William diye bağırmaktaydı. Aç kapıyı, orada mısın? Aç kapıyı, yoksa kırıp gireceğim. Tamam demeye çalıştı ama gırtlağından ses çıkmadı. Dudakları kuruluktan birbirine yapışmıştı. Gene de bir anda müthiş bir rahatlama hissetti. Ses Cinelli'ye aitti. William, Will, aman siktir. Son cümle daha alçak sesle söylenmişti. Bana ne zaten, ben kendi kendime konuşuyordum tonunda. Ardından Cinelli'nin kapıya omuz atmasının gürültüsü geldi. Billy ayağa kalktığında bütün dünyanın çevresinde dönmeye başladığını sandı bir an. Ağzını açabildiğini, dudaklarının ayrılmasından çıkan sesten çok duyduğu acıdan anladı. Tamam tamam Richard, uyandım artık, geliyorum. Odaya arşınlayarak kapıya gitti. Tanrım William, sandım ki... Cinelli odaya girerek bakmaya başladı. Kahverengi gözleri Billy'yi tamam, şimdi arkasını dönüp kaçacak diye düşündürene değin büyüdü büyüdü. Bir insana veya nesneye böylesine bakıp şoktan kurtulunca da geri dönüp kaçmamak olanaksız. Ardından Cinelli sağ baş parmağını öpüp kendisini kutladıktan sonra beni içeri alacak mısın William diye bildi. Cinelli'nin getirdiği ilaç bir şişe Schwazze, Fanderinkinden daha etkiliydi. Şişeyi cebinden çıkartarak ikisine de sert birer kadeh doldurdu. Motelin plastik bardaklarını birbirlerininkine tokuşturarak bundan daha iyi günlere dedi. Bu nasıl? Harika bile diyerek içkisini bir anda kafaya dikti. İçkinin midesinde başlattığı yangın hafifledikten sonra özür dileyerek banyoya geçti. Aslında tuvalete gitme ihtiyacı olmamasına karşın Cinelli'nin kendisini ağlarken görmesini istemiyordu. Ne yaptı sana? Diye sordu Cinelli. Zehir mi koydu yemeğine? Billy gülmeye başladı. Uzun süredir attığı ilk içten kahkahaydı. İskemlesinden yeniden oturarak yanaklarından daha çok gözyaşları akana kadar gülmeyi sürdürdü. Seni seviyorum Richard diyebildi gülme ve hıçkırıklar arasında. Herkes, karım da dahil olmak üzere benim deli olduğumu düşünüyor. Beni son gördüğün zaman normal kilomdan 20 kilo daha fazlam vardı. Ama şimdi bana tam Korkulukların İntikamı filmini çevirirken ilk lafında yemeğine zehir mi kattı diye sorman çok garip. Cinelli, Billy'nin yarı isterik gülmesini ve yaptığı övgüyü aynı el hareketiyle sabırsızca yarıda kesti. Billy, ulan aynı bokun suyu, kan davasında bütün espri anlayışını sıfıra iniyor. Peki yaptı mı? Galiba bir bakıma öyle sayılır. Ne kadar kilo verdin ki? Billy'nin gözleri odanın öte yanındaki duvarı kaplayan aynaya takıldı. Bir anda John D. MacDonald romanından okuduğunu sandığı aynalı motel odalarının, ki burada kalan çoğunluk şişman iş adamları kendilerini çıplak olarak seyretmekten asla hoşlanmazlardı, gözünün önüne getirdi. Şu anki durumu aşırı şişmanlık olmamasına rağmen aynalara karşı olan antipatiyi rahatlıkla anlayabiliyordu. Yüzünün, yok sadece yüzünün değil, bütün kafasının Richard'a bu kadar korku verdiğini sanmaktaydı. Kafatasının aynı ölçülerde kalmasına karşın sonuçta yüzü aşırı gelişmiş bir ayçiçeği gibi vücudunun üstünden sarkmaktaydı. "Asla geri alamayacağım kentli beyaz adam," dediğini duydu Lemkin'in. "Ne kadar William," diye yineledi Cinelli. Sesi sakin, hatta cana yakın olmasına karşın gözleri garip bir şekilde parlıyordu. Billy bugüne değin hiçbir insanın gözlerinin böylesine parladığını görmediği için biraz tedirginleşti. "Bu başladığında, yani mahkemeden çıkıp da ihtiyar adamla burun buruna geldiğim zaman 125 kilo çekmekteydim. Bu sabah tartıldım, tam öğleden önce. 67 çıktım desem." "İsa, Meryem ve Brooklynli Dülger Yozef," diyerek Ginelli kendisini yeniden kutsadı. "Dokundu mu sana?" "İşte şimdi kafalarımız birleşti. Artık bundan sonra beraber hareket ediyoruz," diye düşündü. Ama aynı anda yalan söyleyip yemeğime zehir katılmış gibi saçma sapan bir rol oynayabileceğini de aklından geçirdi. Ama yalan söyleyebilecek fırsatı olsa bile artık çok geçti. Yürümeleri gerekiyorsa Cinelli ile arabasına kadar gider, ona kapıyı tutar, geldiği için teşekkür ederdi. Bunu en azından Cinelli'nin gece yarısı telefona uyanıp kendisini dinlemesine, doktor kılıklı adamı yollamasına, ardından da kendisinin kalkıp gelmesine borçluydu. Ama belki de tüm bunları Cinelli'nin kapıyı açan Billy'yi görmesinden sonra şaşkınlıktan gözlerinin kocaman açılmasına karşın hala gerisin geriye kaçmasına borçluydu. "O zaman ona gerçeği söyle. Sadece silaha ve paraya inandığını söyleyen, ki bunun gerçek olduğunu da sanıyorum, bir dosta karşı olan borcunu ancak böyle ödeyebilirsin." Bir saniye sonra "sana dokundu mu?" diye sormuştu Cinelli. Oysa zaman süreci çok uzun gelmişti Billy'nin karışmış ve ürkmüş aklına. Şimdi ise kendisine açılması en zor gelen şeyi söyledi. "Bana değmekle kalmadı Richard. Bana büyü de yaptı." Cinelli'nin gözlerindeki delice parlaklığın sönmesini bekledi. Saatine bakıp ayağa fırlamasını, çantasını eline alarak gitmeye hazırlanmasını bekledi. "Zaman da ne çabuk akıyor değil mi? Oturup seninle bu büyü işini konuşmak isterdim. Ama üç kardeşler de harika bir dana eti beni bekliyor ve..." Ne gözlerdeki parlaklık söndü, ne de Cinelli ayağa fırlayıp gitmeye yeltendi. Aksine bacak bacak üstüne atarak pantolonunun üstünü düzeltti ve cebinden çıkarttığı Camel'dan bir tane yakarak yerine yerleşti. "Bana her şeyi en ince noktasına kadar anlat." Ayırım sonu, sayfa 203. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Civaro, J-I-V-A-R-O. Jurare, J-U-R-A-R-E. Darvon, D-A-R-V-O-N. Darvokal, D-A-R-V-O-C-A-L. Ayromkin, A-U-R-E-O-M-Y-C-I-N. Karen, K-A-R-E-N. Carpenter, C-A-R-P-E-N-T-E-R. Şivas, C-H-I-V-A-S. Brooklyn, B-R-O-O-K-L-E-Y-N. Joseph, J-O-Z-E-F.